Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Efendim, Erkam Radyo'dan hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlayarak bugünkü gül sohbetimize başlarken, şu ana kadar Allah'ın izniyle, yardımıyla 67 gül sohbeti gerçekleştirdik. Bugün 68. programda yine beraberiz ve bugün bu programda başlamak üzere uzun soluklu bir konuya giriyoruz. Belki bir sene, belki iki sene, bilmiyorum ne kadar sürer bu konu. Oldukça uzundur. Efendim, bütün arzumuz, bütün isteğimiz, dileğimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ciddi bir şekilde, mümkün olduğu kadarıyla, bütün ayrıntılarıyla yakinen tanımak, eğer evine girecek yüzümüz olursa evine girme şerefine ermek, yani evin içini anlatmak, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şahsını iyi tanıma açısından insanlarla sosyal ilişkilerde nasıl örnek alacağımız noktasında daha yakından tanımak ve yuvarlak laflardan, yuvarlak cümle ve sözlerden kurtulmak, pratik hayata İslam'ın nasıl geçtiğini görmek açısından bugünkü programla beraber Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları kısmına başlıyoruz efendim. Akrabaları dediğimizde neyi kastediyoruz? Önce oradan başlayalım. Akrabalar. En temelde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dedesinden ve ninesinden başlayacağız efendim. Dedeleri, nineleri, babası, annesi Peygamber Aleyhisselam'ın, amcaları, yengeleri, amca çocukları, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın halaları, enişteleri, hala çocukları, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dayıları, yengeleri, dayı çocukları, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın süt annesi, süt babası, süt amcası, süt kardeşleri bu kısmın konuları içerisinde. Fark ettiğiniz gibi oldukça uzun soluklu yürüyecek bu. Biz bu boyuta Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları boyutunu diyoruz. Allah nasip ederse devam eden programlarımızda yine Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hısımlarını görmeye çalışacağız. O daha sonra tabii gelecek. Giriş yaptığım için kısa bilgi veriyorum şu anda. Hısımları dediğimiz zamanda akrabayla aynı manaya gelir gibi görünse de genelde biliyorsunuz akraba anne baba tarafından olanlara, hısım hanımlar tarafından olanlara genelde ifade edilir. Dolayısıyla hısımları Aleyhisselam'ın dediğimiz zaman kayınpederleri, kayınvalideleri, kayınbiraderleri, baldızları ve bunların çocuklarını göreceğiz. Tabii ki annelerimizi geniş geniş görmeye çalışacağız. Böylece Peygamberimiz Aleyhisselam hem anne baba tarafından akrabalarıyla hem hanımları tarafından hısımlarıyla nasıl bir sosyal ilişki içerisinde olduğunu daha yakından görecek ve az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi yuvarlak sözlerden ziyade pratik hayatın içine hep beraber inşallah girmiş olacağız efendim. Evet. Program boyunca tekrar düşünüyorum sık sık. Çünkü diğer programlara benzemiyor bu. Biraz teknik bilgiler vermeye çalışacağız. İsimler çok fazla gelecek. Rakamlar gelecek. İlişkileri de açarak inşallah vermeye çalışacağız. Şimdi efendim, Peygamber Efendimizin dedesi dendiği zaman herkesin vereceği cevabı vardır. Biz konuya şöyle giriş yapıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dedeleri ve nineleri. Niye çoğul kullandık? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın kendi babasının babası dedesi oluyor. Ama bir de annesinin babası var, o da dedesi oluyor. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in iki taraflı, yani dedeler, amcalar ifade ediyoruz ister istemez. Dolayısıyla şöyle bir zihnimizi yoklayalım bakalım. Peygamber Aleyhisselam'ın baba tarafından dedesi ve ninesi kimdir? Şimdi ben Erkam Radyo'nun mikrofonlarından konuşsam da siz Erkam Radyo frekansından bu fakiri dinleseniz de sanki herkesin Abdülmuttalip dediğini duyar gibiyim. Çünkü bu dedeyi tanımayanımız yoktur. Yani babasının babası. Peygamber Aleyhisselam'ın dedesi dendiği zaman hepimizin aklına gelen ilk isim Abdülmuttalip oluyor. Peki ninesi dediğimizde aklımıza bir şey geliyor mu efendim? Ninesi, hemen sözün başında ifade edeyim. Resulullah Aleyhisselam'ın nineleriyle birlikte bir hayat hikayesi olmadığından bu isimler fazla bilinmiyor. Yani nasıl bilmeyiz diye üzülmeyiniz diye söylüyorum. Bilinmesi gerekenlere vurgu yapacağım zaten. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'ın baba tarafından dedesi Abdülmuttalip, yine baba tarafından ninesi Fatıma'dır. Fatıma binti Amr. Evet, Abdülmuttalip dede, Fatıma nine diye konuşacağız bundan sonra. Anne tarafından dedesi kimdir diye sorsam, şöyle bir beyin jimnastiği yapsanız bir isim gelir mi acaba aklınıza? Veyahut da şöyle ipucu versem size de, böyle ezberci olmasak karşılıklı. Resulullah Aleyhisselam'ın annesi kimin kızı Amine'dir diye sorsam, herkes efendim Amine binti Vehb diyecektir. Vehb'in kızı Amine. Ha, oradan çağrışımla beraber Peygamber Aleyhisselam'ın anne tarafından dedesi Vehb bin Abdümenaf'tır. Vehb, Vehb. Ninesi Berre binti Abdülüzzah. Anne tarafından. Yani annesinin, Aleyhisselam'ın annesinin babası Vehb, annesinin annesi Berre. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anne tarafından dedesi ve ninesi oluyor bu iki isim. Şimdi efendim şöyle hızlı bir tekrar, Resulullah Aleyhisselam'ın dedeleri ve nineleri dendiğinde baba tarafından dedesi Abdülmuttalip, ninesi Fatıma, anne tarafından dedesi Vehb, ninesi Berre. Bu isimleri verdikten sonra az önce ifade ettiğim gibi hangisi hakkında kaynaklarımızda geniş bilgiler varsa onları inşallah göreceğiz. Ve bunu böyle yapmakla dedelerinden başlamak üzere sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i böyle yakinen tanımaya, daha ziyade isimleri, elbette isimsiz olmaz bu iş, İsimleri sayarken şu kadar isim, şu kadar amca, şu kadar yenge, şu kadar amcaoğlu, erkek veya kız, bunları sayarken efendim sadece isimlerde kalmamak lazım. Bizim de amcalarımız var, dayılarımız var, halalarımız var, teyzelerimiz var, eniştelerimiz var, bunların çocukları var. Yani birinci derecede akrabalarımız var. İşte bunlarla sosyal ilişkilerde İslami hükümler nelerdir? Bildiğiniz gibi temelde ilmihal, ama aslında fıkıh kitaplarımız bu ilişkilerimizi hem mükellefiyet, yani sorumluluk boyutuyla, hem de ne ile ne kadar sorumluyuz bunları açarken, kimlerle ne kadar görüşülebilir, hükümleri nelerdir, kimlerle oturulabilir, oturulmaz diye kitaplarımız geniş geniş anlatırlar. Ahlak ve adab kitaplarımızda bu ilişkilerin kalbi boyutunu öne çıkarırlar, anlatırlar. Bizim buradaki hedefimiz biraz daha farklı efendim. Yani ilmihal temel olmak üzere fıkıh kitaplarımız hükümleri ahlak ve adab kitaplarımızda o yaşayışı anlatırken, yani sözlü ifadeler, sözle anlatırken biz inşallah o anlatımın içerisine şahısları yerleştireceğiz. Yani bir Müslüman kişinin dedesiyle, ninesiyle nasıl ilişkisi olur olmalıdır? Aynı şekilde bir Müslümanın gelecek inşallah daha sonra amcalarıyla, yengeleriyle, amcaoğullarıyla, amca kızlarıyla böyle yürüyecek bu. İlişkileri hangi ortamda olmalıdır? Ne kadar neyle sorumluyuz? Bütün bunları sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o nezih, o pak, o güzel hayatında açık, seçik, berrak bir şekilde görürüz. Şimdi efendim, ısrarla söylüyorum ve söyleyeceğim. Genellikle radyo programlarında aslında bir programda bir konu bitmeli normalde. Ben de aynı fikirdeyim, doğrudur. Çünkü bir dinleyici sürekli bunu takip edemeyebilir. Bir arkası yarın olmaması lazım radyolarda ama öyle bir konuya girmek istedim ki bugün sohbetinde bu sefer yani biraz böyle aleyhisselamı yüzeyselden ziyade yakının tanımak için böyle tanıştırmak, tanışmak böyle bir şey arzu ettik efendim. Ve Peygamberimiz aleyhisselamın dedesi Abdülmuttalip'ten başlıyoruz efendim. Efendim Abdülmuttalip kimdir? Önce oradan başlayalım. Kimin oğludur? Nerede yetişmiş? Nasıl gelmiş? Bunları bir bir görmeye çalışalım. Az önce ifade ettiğim gibi efendim, istisnasız bütün Müslümanlar Abdülmuttalip dedeyi çok severler, çok iyi bilirler. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dedesi dendiği zaman küçük çocuklar bile hemen Abdülmuttalip derler. Belki de bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dedeleri arasında daha doğrusu ki annesinin de babası var. İki de dede olmuş oluyor. Hakkında en fazla bilgi bulunan kişi hiç şüphesiz ki Abdülmuttalip dededir. Ben şimdi burada yani normal ismiyle efendim kitaplarımızın kaydettiği şekliyle yani Abdülmuttalip bin Haşim bin Abdümenaf bin Kusay şeklinde tam bir silsile ismi değil. Yakın olsun diye yani Peygamberimizin dedesi ibaresinin yanında Abdülmuttalip değil de Abdülmuttalip dede ifadesini kullanacağım. Bunu birkaç kez tekrarlayacağım niye böyle kullandığımı. Onun özellikleri, Abdülmuttalip dedenin özellikleri o kadar çoktur ki kaynaklarımız o özelliklerden bir kısmını çok kısa hatlarla verirken bir kısmı da örneklerle beraber sayfalarca geniş geniş anlatırlar. Abdülmuttalip dede yakışıklılığı, güzelliği, kabiliyeti, dirayeti, heybeti, hitabeti, idareciliği, teslimiyeti ve daha birçok hususiyetiyle tarihinin örnek simalarından biridir. Yaşayış ve tavrıyla, ahlak ve duruşuyla Mekkeliler ona ikinci İbrahim derlerdi. İkinci İbrahim derlerdi Abdülmuttalip dedeye. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çok sevdiği, her şeyle örnek bir şahsiyet olan Abdülmuttalip dedeyi buyurun biraz daha yakından tanıyalım. Daha doğrusu müsaade isteyip oralara giderek ruhen, kalben, aklen, hayalen oralara gidip hep beraber ellerine misafir olmaya çalışalım inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çok sevdiği baba tarafından dedesi yani bugünküler büyük baba diyorlar. Biz direkt dede deyimini kullanıyoruz. Abdülmuttalip'in asıl ismi Şeybe'dir. Ve genellikle bu ismi bilmeyiz. Abdülmuttalip diye meşhur olduğu için bu isimle tanınır. Bazı kaynaklarda Abdülmuttalip diye ararsanız bulamıyorsunuz efendim. O yüzden Şeybe'yi de araştırıcılar bilmek durumundalar. Zaten bu işin uzmanları onun asıl isminin Şeybe olduğunu bilirler. Fakat niye böyle bir isim verilmiş? İşte bu konuda biraz size bilgi vermek istiyorum. Doğduğunda saçları kırbeyaz veya perçem bölgesinde beyazlık olduğundan dolayı bu ismin verildiğini söyleyenler olduğu gibi babasının istediğinden dolayı ona bu ismi verdiğini söyleyen kaynaklarımız da var. Yani Şeybe ismini niye vermişler diye. Ancak daha ziyade Şeybe isminden ziyade Abdülmuttalip neden denmiş ve niye öyle meşhur olmuş bize biraz bulasın. O yüzden Şeybe hakkında yani ya babası böyle bir isim istedi, böyle bir isim verdi veyahut da işte bir yerinde beyazlıklar vardı. O beyazlığı anlatan manasına Şeybe dendi. İyi de Abdülmuttalip nereden çıktı? Bu isim kim verdi? Evet, Abdülmuttalip dedenin babası olan Haşim bin Abdümenaf tüccar bir kişiydi. Haşim tüccar bir kişi. Ticaret amacıyla birçok yere gittiği gibi Suriye Şam tarafına da çok giderdi bu. Yine bir ticari sefer esnasında Şam'a giderken bir süre o günlerde adı Yesrib olan Medine'de kaldı. Kim bu? Dedenin babası Haşim. Henüz daha dede piyasada yok. Medine'de kaldığı günlerde ki ne kadar kaldığını biz bilmiyoruz. Kaynaklarımız şu kadar kaldı demiyor. Amr bin Zeyd'e misafir oldu ki ondan uzaktan da akraba olurlar. Onun evinde günlerce kaldığı anlaşılıyor. O kaldığı evde yani Amr bin Zeyd'in evinde ailesi, çoluğu, çocuğu, akraba beraberler. Selma adlı orada bir genç kızı da görüyor. Yani Selma binti Amr bin Zeyd. Amr'ın kızı Selma. Bunu yakinen görüyor ve onun her bakımdan çok mükemmel bir kız olduğunu anlıyor. Bunun üzerine Selma'nın babası Amr ile görüşerek ondan kızını istiyor. Kim bu? Abdülmuttalip dedenin babasının babası Haşim. İstişare eden aile sevgili kızlarının da onayı ile onu Haşim'e vermeye razı oluyorlar. Ancak bir şartlar var. Şartları var. Şartları şu. Sevgili kızlarının yani çocuk üzerine doğumu gelince baba evinde yani kendi yanlarında çocuk dünyaya getirmesini istiyorlar. Şartları bu. Yani ileride çocuk üzerine rahatsız olunca doğumu burada yapacak diye böyle bir şart koşuyorlar. Karşılıklı kabullen ediliyor. Haşim de bu haklı ve yerinde teklifi kabul ederek Selma Hanım'la evleniyor. Şimdi belki aklınıza şu soru gelebilir. Ya hocam bize bu ne lazım diye. Bize bu lazım çünkü Resulullah'a sıra geldiğinde 6 yaşındayken annesiyle beraber Medine'ye gidecek ve orada bir evde kalacak. İşte o ev bu evdir. Yani bu benim peygamberimse sallallahu aleyhi ve sellem biraz ayrıntılı bilmek durumundayım. Yani nerede orada niye kaldı? Neceroğulları kimlerdir? Çünkü daha sonra hicret olacak Medine'de, İslam orada kurulacak ve orada dayılar diye bir zümre ortaya çıkacak. Kim bunlar? Bunları bu açıdan böyle bir ayrıntıyı bilmemiz gerekiyor. Neticede evlenen Haşim yani Abdülmuttalip dedenin babası Haşim hanımıyla bir süre orada kaldıktan sonra işte Mekke'ye gidiyor. Zaten Mekkeli biliyorsunuz. Ancak hanımıyla çok iyi anlaşıyor. Böyle bir muhabbeti var karşılıklı. Hanımcağız da akıllı, diretti bir hanım. Efendim, mümkün mertebe ayrılmak istemiyorlar yani. Şimdi tüccar adam, şimdiki gibi yani uçağa bin git gel olmuyor. Yani bir sefer bir ay sürüyor gidiş. Orada alışveriş, satış vesaire belki 15-20 gün. Bir aya dönüş, nereden bakarsanız bakın bir sefer 2,5-3 ay demektir. Ve böylesine uzun sürede ayrı olmak istemeyen bu kadıncağız da bu seferlere katılıyor efendim. Yani karı koca seferlere gidiyorlar, katılıyor. Böyle bir güzellikler var. Ancak böyle bir günlerde işte Allah'ın takdiri Selma Hanım hamile olduğu anlaşılınca ve belli bir zamana da gelince söz verildiği gibi onu götürür Medine'ye bırakır hanımını. Çünkü öyle söz vermişti evlilikte. Çocuk dünyaya geleceği zaman Medine'de olacaktı. Medine'ye bırakır hanımını. Ancak orada bekleyemez. Çünkü tüccar adamdır. İşi takibi gerekiyor. Gitmese iş yürümeyecek. Hanımını oraya bırakır. Efendim Şam tarafına gider. Gazze'ye gider. Alışverişini yapar. İşte orada belli bir süre kalacaktır. Alışverişi yapacaktır. Tekrar Mekke'ye gelirken Medine'ye uğrayacak. O arada çocuk dünyaya gelmiş olacak. Bir süre orada kaldıktan sonra hanımıyla beraber çocuğu alıp Mekke'ye getirecek. Bu insanların planı. Bir de Allah'ın kaderi var. İşte burada birinci mesajı hemen vermiş olalım. Biz planımızı yapacağız. Rastgele iş yapmayacağız. Ancak istediğimiz şeyler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ve gitmiyor bazen. Böyle durumlarda dengemizi bozmayacağız. Böyle durumlarda nasıl hareket edileceği noktasında işte en güzel örneğin birisi budur efendim. Takdir, hanımı Medine'de bir oğlan çocuğu dünyaya getirirken Haşim Şam tarafında Gazze'de bir anda hastalanır ve vefat eder. Oraya defni yapılır. Mekke'den çok uzak, Mekke'de doğmuş, memleketinden çok uzak bir yer olan Gazze'de vefat etmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın dedesinin babası. Buradan başlanmadığında mesele anlaşılmıyor. O yüzden Gazze bizim için aynı zamanda bu boyutuyla da önem arz eder. Aleyhisselam'ın oraya bir uzantısı var. Haşim'in vefatı. Tabii haber alamıyorsunuz. İletişim araçları böyle değil. O orada vefat ediyor. Ancak hanımı Selma Hanım Medine'de doğum yapıyor. Ve bir oğlan çocuğu dünyaya getiriyor. Az önce iki sebep söylemiştik. Adını Şeybe koyuyorlar. Şeybe. İşte bu Şeybe Abdülmuttalip olacak. O yüzden bu kadar açmak durumunda kaldım. İyi de yani Şeybe ile Abdülmuttalip birbirine hiç benzemiyor isim olarak neyin nesidir? Şimdi onları güzelce göreceğiz. Dedim ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yakından tanımak için çok ciddi bir şekilde her noktada hassasiyette durmak lazım efendim. Mesela sizlere arz etmeye çalıştığım Aleyhisselam'ın akrabaları ki yani uzun yıllara yayılan bir çalışmadır bu. Ben bilgisayar ortamında 350 küsur sayfalık bir eser olarak şu anda bunu hazırlamış durumdayım. Son tahsillerini yapıyorum inşallah. Allah izin verirse, ömür verirse Erkam yayınlarından da bu inşallah elinize kitap olarak geçecek. Orada biraz daha ayrıntılı bilgiyi inşallah hep beraber göreceğiz. Evet, az önce söylemiştim. O günlerde iletişim ve haberleşme bazen haftalar, bazen de aylar alabiliyor, sürebiliyor. Belki bundan dolayı Haşim'in Medine'de yapmış olduğu evliliği Mekke'de çok geç duymuş olabilirdi. Şimdi Haşim Medine'de evlendi. Ama Mekke'nin bilgisi yok Mekke'nin. Kaldı ki Haşim'in Gazze'de öldüğünde ancak kervan geri dönünce öğrenmiş oldular. Bir de olayın bu boyutu var. Bu çok önemli. Resulullah'ın dedesinin tanınması için şu bilgi çok önemli. Haşim Medine'de evleniyor. Orada bir süre kalıyor. Hanımını Mekke'ye götürüyor. Tanışıyor, görüşüyor, konuşuyorlar. Tekrar işte söz verdiği üzere Medine'ye götürüyor. Efendim hanımını Mekke'ye götürünce Medine'de evlendiğini öğrenmiş oluyor Mekkeliler. Oradaki yakınları. Götürüyor hanım çocuk üzerine rahatsız olunca Medine'ye. Efendim ondan sonra işte kendisi mecburen işi gereği yine Şam tarafına gittiğinde Gazze'de vefat ediyor. Rivayetleri şöyle bir tahlil ettiğimiz zaman küçük Şeybe 7-8 yaşına geldiği halde ki 7-8 öncesi bilgimiz yok. Sadece orada doğdu bu kadar. Mekkelilerin bu çocuktan haberleri olmadığı yönündedir. Ya da çocuğun amcaları durumu öğrendikleri halde anneyi üzmemek için çocuk 7-8 yaşına gelinceye kadar Medine'de annesinin yanında kalmasına göz yumdular. Elbette doğrusunu Allah bilir. Bu bilgi de yine bize az sonra belli boyutları açmada, anlamada, anlamlandırmada farklı ufuk verecek inşallah bize. Şeybe 7 yahut 8 yaşına geldiğinde çok iyi yetişmiş, gürbüz bir çocuk olmuş. Özellikle ok atmada, kılıç kullanmada ve hitabette usta durumuna gelmiş daha 7-8'inde. Yine bir gün sokakta arkadaşlarla oynarken 7 ve 8 yaşlarındaki Şeybe öyle bir ok atıyor ki hedefini ortasından vuruyor. Herkesten iyi ok atıyor. Hedefi vurunca bir gün şöyle haykırıyor. Ben Haşim'in oğluyum. Ben Mekke Vadisi'nin efendisinin oğluyum. Yani ben vururum bunu ve benim işim budur. Ben Haşim'in oğluyum. Ben Mekke Vadisi'nin efendisinin oğluyum. O esnada oradan geçen Mekke'nin önde gelenlerinden biri olan Haris bin Abdümenaf oğullarından biri. İsim yok, kim olduğunu bilmiyoruz. Yani akrabaları. Biri onun bu sözlerini işitiyor. İlgisini çekiyor. Çünkü kendi kabilesinden bahsediyor çocuk. Yanına yaklaşıyor ve bir şey belli etmeden çocuğa soruyor. sen az önce ne diye haykırdın, ne söyledin? Ben Haşim'in oğluyum, ben Mekke Vadisi'nin efendisinin oğluyum dedim. Peki sen kimsin? Dedim ya, ben Haşim bin Abdümenaf oğlu Şeybe'yim. Evet, Şeybe'yim. Bu Şeybe Abdülmuttalip olacak ama bilirseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden efendim devam edeceğiz. Peygamber aleyhisselamın akrabalarından dedesi Abdülmuttalip'i tanımaya başlamıştık. Kısa bir aramızdan sonra yine beraberiz. O son cümleyi hatırlatarak ben konuya girmiş olayım. Efendim, ben Haşim bin Abdümenaf oğlu Şeybe'yim demişti. Mekkeli tüccar onun Haşim'in olduğunu anladı. Oğlu olduğunu anladı. Fakat burada yanlış anlaşılıp bir problem çıkmasından korktuğu için çocuğa başka soru sormadı. Mekke'ye döner dönmez Kabe'nin Hicr kısmında oturmakta olan Muttalib'in yanına vararak, ona Medine'de gördüğü yeğeni hakkında bilgi verdi. İşte Muttalib yeğeni hakkında, ifadeye dikkat edin. Şimdi bu Muttalib kimdir? Peygamber aleyhisselamın dedesinin kardeşi. İşte ona bilgi verdi. Ben Medine'de böyle bir şey gördüm diye. Kardeşinin, Haşim'in Medine'de evlendiği Selman'ı Mekke'ye getirdiğini, tanıştıklarını biliyor Muttalip. Kardeşinin durumunu biliyor. Sonra işte çocuk üzerine rahatsız olduğunu biliyor. O Medine'ye götürdü. Kardeşi Şam tarafına ticarete gitti. Kardeşin öldüğünü çok sonra artık öğrenecek. İşte tabii kardeşin ölümüyle üzüldüğü için de Medine'deki evlerini onlara unuttu demek, yani öyle görünüyor. Ancak efendim bir yeğeni olduğunu ve 7-8 yaşlarında olduğunu öğreniyor Muttalip. Hiç zaman kaybetmeden Medine yoluna düşüyor. Efendim Araplarda akrabalara düşkünlük var çok. Ve cahiliye döneminde de bu, İslami dönemde de bu, aleyhisselam mübarek dillerinde sürekli dillendirilir. Ve zaten de Peygamber aleyhisselam peygamberlik döneminde bir takım hadiseler yaşayınca Hatice annemizin kullandığı o güzel ifadeler içerisinde, Allah seni mahcup etmez ifadesi içerisinde, sen akrabaları ziyaret edersin deyimi de var. Ve akrabanın akrabaya sahip çıkmayışı o dönemde çok ayıp karşılanır. İşte bu düşkünlüğün getirdiği yakın sonuçta yeğen, kardeşinin oğlu. Kalkıyor Medine'ye gidiyor Muttalip. Ancak yeğenini alıp Mekke'ye getirmek öyle kolay bir şey değil. Bunun için uygun bir yol aramaya başladı. Farklı farklı rivayetler var. Bunlar içerisinde ben bu rivayetler, hamdolsun kaynaklarımız Resulullah Aleyhisselam'ın dedesine ilişkin çok bilgi verdikleri için oldukça geniş geniş örnekler verirler. Ben hepsine girmiyorum ama sadece bu kısmı birazcık özetleyeceğim. Selma Hanım'la görüşüp, oradaki akrabalarla görüşüp, onların gönüllerini etmeye çalıştı. Ben bunu Mekke'ye götüreyim diye. O günlerde Muttalib'in şartları çok iyi. Çok iyi. Ve kardeşin oğlunu Mekke'ye götürmek istiyor. Ancak onu Mekke'ye götürme noktasında, Şeybe'yi Mekke'ye götürme noktasında öyle kolay kolay da yani siz mesela düşünün, şimdi verir misiniz çocuğunuzu, yani orada imkanlar şöyle, fırsatlar böyle olsa da bu çocuğu verme noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşamış olabiliyoruz. Annesini ikna ediyor. Nasıl ikna ettiği noktasında bir kısa bilgi vereceğim. Çünkü bu bilgi aynı zamanda bize bir başka ufuk açacak efendim. Bir annenin oğlundan vazgeçmesi mümkün değil. onu amcasına teslim edip, yani arada nereden bakarsanız 450-460 kilometre yol var Mekke ile Medine ve ulaşım o günkü şartlarda malum. Hemen böyle istediği zaman göremeyecek, oraya göndermesi kolay bir şey değil. Ancak Muttalip, yani kayınbiraderi, daha iyi anlaşılsın, Selma Hanım'ın kayınbiraderi Muttalip anlatıyor durumu. Ve bu çocuğu gelecekte ne bekliyor? Önüne çok ciddi bir mesaj vermekle beraber güzel bir tablo koyuyor önüne. Medine o günlerde, dedim ya, bilhassa bu aileler ekonomik olarak, sosyal olarak bazı sıkıntıları var o günlerde. Ancak Muttalip ve çevresi Mekke'de reis durumundalar. Kabe'nin bekçileri durumundalar. Tüm Arabistan'daki haccın merkezi olan, daha doğrusu Kureyşliler, şerefçe diğer Arap kabilelerinden üstünler. Büyük bir ihtimalle Şeybe bir gün babasının görevini üstlenecek ve Kureyş'in lideri olacak. Bunları söylüyor. Bu Şeybe, yani bu Şeybe ileride Abdülmuttalip olacak. Fakat bunun için önce kendi halkıyla bütünleşmesi gerekiyor. Burada muazzam bir siyasal ve sosyal yapılanmayı görüyorsunuz. Dışarıdan gelen bir göçmen böyle bir şerefe ermesi mümkün değil. Eremez zaten. Selma Hanım bu gerçekleri, olayları dinliyor, etkileniyor ve çocuğuna iyi bir gelecek vaat edildiğini görüyor. Bu Mekke'nin reisi olacak. Bu Kabe'nin idaresi bunun elinde olacak yarın öbür gün. Çünkü aile içerisinde bu babadan oğula geçen bir şey. Eğer oğlu Mekke'ye giderse onu Mekke'de istediği zaman ziyaretine gelecek, beraber kalacaklar. Onu Medine'ye sık sık gönderip görüşmeler sürdürülecek, uzak da olsa. Efendim bu şekilde bir yorumla beraber, ki çok fazla rivayetlerin birisi budur. Efendim anne buna razı oluyor. Elbette ki kaynaklara yansıyan yansımayan, bizim ulaşamadığımız daha çok şey vardır. En doğrusunu Allah bilir. Ancak şimdi Şeybe Abdülmuttalip olma yolunda. O günlerde Şeybe 7-8 yaşlarında. Evet, amca, yani bu Muttalip Şeybe'nin amcası oluyor. Şeybe'nin annesi dolayısıyla baldızı olmuş oluyor Muttalip'in. Şeybe'yi alıyor, görüşüyor, konuşuyorlar ve yola koyuluyorlar. Yol boyu Muttalip Şeybe'ye Mekke'yi anlatarak çocuğu motive ediyor yani. Şimdi tanımadığı bir yere gidiyor. Sonuçta amcanın yanına gidiyor. Yani anneyi bırakıyor, amcanın yanına gidiyor. Rivayetlerde annesiyle beraber gittiği rivayeti yoktur. Çünkü Abdülmuttalip ismi içinde onun açılımını, izahını görürken bunları görüyoruz. Mekke'ye vardıklarında devesinin terkisinde yabancı bir çocuk görenler etraflarını sarıp soru yağmuruna tutuyorlar Muttalip'i. Bu da neyin nesi böyle? Kim bu çocuk? Bu çocuğu nerede buldun? Ne güzel çocuk. Bu çocuk da kim? Kimin çocuğu? Ha ey Muttalip, bu senin kölen mi yoksa? Köle mi satın aldın? Çok soru soruldu. Şimdi bunaldı adam. Bir de çocuğun kılık kıyafeti iyi değil. Bu amca varlıklı, kıyafet düzgün, çocukta fazla bir kıyafet yok. Yeğenim diyemiyor. Bir de kolay değil şimdi yeğeni alıp eve getirecek. Yani dışarıdan birini. Bir hedefi var amcanın. Çok ulvi bir görev yapıyor aslında. Çok sıkıştırınca ve en sonunda yoksa bu senin kölen midir ey Muttalip deyince o da gayri ihtiyarı evet kölemdir diyor. Bu benim kölemdir. Böyle bunaltıcı sorular üzerine onun Şeybe'yi bu şekilde tanıtmasının nedeni olarak az önce ifade ettiğim gibi kaynaklarımızda çok rivayetler geçmekle beraber Asıl nedeninin ise çocuğun zayıf olup üzerindeki elbiselerin yırtık pırtık olmasından dolayı yeğenim demeye utandığı için böyle bir rivayet ağırlık kazanıyor. Ya da o da var, çok göze gelen bir duruş olan çocuğa nazar değmesinden korktuğu için böyle bir şey söylüyor, kölemdir diye. Bu Muttalip, amca Muttalip kimi getirdi? Çocuk getirdi. Nesi oldu? Kölesi oldu. Şimdi lütfen dikkat edin. Köle abd demek, abd. Muttalip, Abdülmuttalip. Muttalip'in kölesi. Oysa çocuğun adı Şeybe. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın dedesinin adı Şeybe. Abdülmuttalip, Muttalip'in kölesi diye. Efendim, ilk günlerde bu ifade kullanıldı ve oturdu. Bundan sonra Abdülmuttalip, yani artık oturacak, Şeybe denmeyecek. Şeybe artık denmeyecek. Efendim, Muttalip'in kölesi, Muttalip'in kölesi, Muttalip'in kölesi diyerek öyle kalacak. Eve götürüyor çocuğu Muttalip. Eşi, yani hanımı, bu çocuğun kim olduğunu soruyor. Şimdi bir anda yeğenimdir dese aile sorunu olacak. Çünkü eve çocuğu getirmek demek himaye altına almak ve hane halkından biri olmak demektir. Bir anda kadın önüne koy, bu da bizim yeğenimiz, bizimle kalacak gibi bir olay olmasın diye gayri ihtiyari ona da köremdir deyiveriyor. Böylece ikinci kez Abdülmuttalip oluyor Şeybe, Muttalip'in kölesi. Ancak çok fazla zaman geçirmeyen Muttalip adamlarından birini alışveriş yerine gönderiyor. Şeybe için birbirinden güzel birkaç elbise satın alıyor. Bunlardan en güzelini seçiyor, bir sürü aldırıyor, içinden seçerek çocuğa giydiriyor. Üst baş temizleniyor, giydiriliyor. Çocuk giyiyor Şeybe ve çıkıyor ortaya güzelliği, asaleti, duruşu çıkıyor ortaya. Bu çocuk Resulullah'ın dedesi olacak. Ve bizim de sevgiyle, saygıyla andığımız Abdülmuttalip olacak. Akşam olunca da onu yanına alıyor, Abdümenaf oğullarının toplantı yerine götürüyor. Yani orada gündüzler biliyorsunuz sıcak olduğu için devlete ilişkin büyük kararlar, önemli toplantılar genelde geceleri, akşamları yapılırdı yani. Şimdiki deyimle ikindi sonrası akşama doğru işte oraya götürüyor toplantı yerine. Şimdi bakıyorlar ki pırıl pırıl bir genç yanında, 7-8 ama boylu boslu, efendim sözünü bilen, gürbüz, yani atik, akıllı bir şey yanlarında. Bu da kim diyorlar. Şimdi aynı adamlar bu çocuğu görmüşlerdi. Muttalip'in kölesi demişlerdi. Yani kölem demişler ama şimdi böyle güzelce giyinince edince asaletli duruşu çıktı ortaya. Oturuyor Muttalip, onlara durumu anlatıyor. Bu benim kardeşim Haşim'in oğlu Şeybe'dir diyor. Bu benim kölem değildir, öz yeğenimdir. Haşim'in oğlu Şeybe. Şimdi Şeybe o güzel elbiselerle ilk defa topluma, toplantı yerine, yani idare merkezine giriyor. İlk. Orada artık herkes tanıyor Şeybe olduğunu. Ertesi günde o güzel kıyafetiyle onu amcası çıkarıyor, sağa sola dolaştırıyor, Mekke'yi gezdiriyor, tanıtıyor. Ancak bir gün öncesinde kölemdir dediği için, şimdi ne kadar kölem değildir, öz yeğenimdir, adı Şeybe'dir dese de o güzel kıyafetine rağmen Muttalip kölesiyle geziyor. Muttalip köleye tanıtıyor Mekke'yi. Muttalip kölesiyle Kabe'yi tavaf ediyor. Dolayısıyla Muttalip'in kölesi anlamına Abdülmuttalip deniyor. Efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili dedesi, yani babasının babası Abdülmuttalip bu. Yani asıl adı Şeybe. Bir kez daha söyleyelim. Kaynaklarımızda olayı ilmi boyutuyla araştırmaya çalışanlar bazı kaynaklarımızda Abdülmuttalip maddesinde bulamazlar. Şeybe maddesinde bulurlar. O yüzden biraz da bu ayrıntıyı verdim. Resulullah Aleyhisselam'ı iyi tanıma adına dedesinin kim olduğunu, nereden gelindiğini de böylece beraberce inşallah görmüş olduk. Evet, bütün rivayetler bir araya gelince efendim Şeybe adı zaman zaman kullanılıyor. Artık Abdülmuttalip yerleşiyor. Evet. Resulullah Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip'in Mekke'ye gelişi, amcasıyla beraberliği bu şekilde. Evet, Şeybe'yi, yani artık bundan sonra Abdülmuttalip diyeceğiz dedeyi, amcası Muttalip yetiştirdi. Yeğenini çok seviyordu. Bu yeğeni aynı zamanda yengesi de çok sevdi. Akrabaları çok sevdiler. Yani sevilmeyecek gibi değil. Güzel yetişmiş. Yani nasıl söyleyeyim? Özel bir eğitim görmüş diyeyim bugünkü Türkçe ile. Özel eğitim gördüğü yerden geliyor. Onun bir üzerinde bir eğitime tabi tutuluyor çocuk. Hatta işte az önce ifade ettim, gördüğünüz gelir gelmez kıyafet değiştikten sonra, yani devletin en önemli toplantısına katılabiliyor. Bunu amca oraya götürüyor. Dolayısıyla çok iyi yetişti. Efendim, Muttalip Gazze'de vefat eden kardeşi Haşim'in reislik ve benzeri yetkilerini oğluna vermek istiyordu. Haşim Mekke'nin reislerindendi. Yani Resulullah'ın dedesi Şeybe, yani Abdülmuttalip, onun babası Haşim Mekke'nin reislerinden, çok önde gelen şahıslardan. Amcanın güzelliğine bakınız ki o ölünce Gazze'de onun yerine konmak yerine çocuğunu yetiştirerek oğluna bunları devretmeye çalışıyor. Babanın yerine sen layıksın diyor. Ve kabile reisliği görevine getiriyor onu. Yaş 7-8. Ve şimdi bakıyorum ona devrediyor, fakat yani tam oturtma noktasına gelmeden Muttalip de vefat ediyor. Yani devir işi, yetki tam rayına oturmamış oluyor. İşte burada ikinci amca devreye giriyor. Nevfel amca. Nevfel amcası. Bunun fırsat bilen Nevfel, amca Nevfel, Muttalip'in ölümünden sonra devreye giriyor. O ana kadar duruyor kenarda. Demek ki yeğenine biraz hor baktı o. Babasından kalan bu mallardan bir avluya veya arsaya sahip çıkarak, yani önemli bir kısmına malın sahip çıkarak, o zamanlar tam yetişmemiş olan Abdülmuttalip'in elinden zorla alıyor. Bu girişim sadece bir avlu, bir arsa olayı değil. Bu bir ilk sondajdır. Hedefi Mekke reisliğidir ve bunu Abdülmuttalip'e bırakmayacak. Çünkü o günde de yaşı 7-8, bırakmayacak. Buradan başlıyor. Bir avluya, bir de arsaya sahip çıkıp efendim elinden zorla alıyor. Şimdi yeğen, yani Abdülmuttalip, ne yapalım, amcamdır, kırmayayım, üzmeyeyim demiyor. Kendisine verilen emanetin farkındadır. Babanın yerine sen layıksın dedi amcası ve onu buraya hazırladı. Anlattı Mekke nasıldır, nedir, nasıl yönetilir. Bütün bunları buna hazırladı çocuk, amca. Ama diğer amca araya girdi ve ilk ufak ihtilaf çıktı. Abdülmuttalip ne yapıyor? Kureyş'in ileri gelenlerle gidiyor. Amcasının yaptığı yanlışlığı, haksızlığı onlara anlatıyor. Ve bu işi halledin diyor. Ancak Kureyşliler de amca ile yeğeni arasına girmeye yanaşmıyorlar. Ya da bilemiyoruz hangi sebepten dolayı küçük Abdülmuttalip yalnız kalıyor. Yalnız kaldım diye, çaresizim diye oturup ağlamıyor. İşte burada Aleyhisselam nasıl bir dededen geldiğinin fotoğrafıdır. Aynı zamanda bir hadiseyle karşı karşıya kaldığımızda, tamam kavga etmeyeceğiz, bağırıp çağırmayacağız ama her şeyi de kaldırıp bir anda elden çıkarmayacağız. Kalkıyor bu sefer Abdülmuttalip, Medine'ye haber gönderiyor, Neceroğullarına. Mektup yazıyor. Olayı anlatıyor. Durum budur diyor. Yani beni diyor Muttalip amcam, efendim bana böyle böyle imkanlar sundu. Ancak o ölünce efendim Nevfel amcam araya girdi. Bu işin ileriye yönelik sıkıntıları da görünüyor. Mektup yazdı, gönderdi Necaroğullarına. Mektup alan Necaroğullarından Ebu Esad bin Udes ne yapıyor? Hemen yanına 80 atlı alarak, süvari 80. Böyle kılıçlı, kalkanlı, zırhlı 80 savaş alıyor, Mekke'ye geliyor. Yani o da sahip çıkıyor yeğenine, Medine kolu. Mekke'ye geliyor, Kabe'nin yanında oturan Nefel'in dikiliyor başına, kılıcını sıyırıyor ve hesap soruyor. Sen bunu Said mi zannettin diyor. Haşim diyor buranın reisiydi. Bu çocuk Haşim'in oğlu ve bunlar onun hakkıdır. Sen bunu Said mi sandın? Allah'a yemin olsun ki biz ya hakkı ona iade edersin ve buna tabi olursun ya da işte görüyorsunuz kuvvetle geldik. Yani iki taraftan biri helak oluncaya kadar bu işten vazgeçmeyiz diyor. Netice bakıyor ki Nevfel bir kuvvet gelmiş ve Muttalip sahipsiz değil. Sahipsiz değil. Mecburen yeğeninden gasp ettiği yeri geri veriyor. Bununla yetinmiyor. Şahit tutuyorlar. Kalabalıkta efendim bunu resmi bir evrak haline getiriyorlar. Ve Abdülmuttalib'in babası Haşim'in temsilcisi olduğu makamında olduğu tescil ediliyor. İşte bu olay ileride Abdülmuttalib dedenin Mekke'deki nüfuzunu sağlamlaştırmasına yardımcı olacak. Çünkü artık Mekkeliler onun sadece Mekke'de değil Medine'de de yakınları olduğunu ve ona sahip çıktıklarını görmüş olacaklar. Efendim buraya kadar ne gördük? Şimdi kısa bir özetleyelim demiştim. Bu diğer sohbetlere benzemez. Biraz teknik burada bilgiler var. Efendim bazı hadiseler var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıma adına, öğrenme adına dedeyi gördük. Çünkü bu dede Resulullah Aleyhisselam'ı yetiştirmede efendim çok büyük emeği olan bir kişidir. Şimdi kısa hatlarla tekrar bu dedeyi bir dönüş yapalım bakalım. Abdülmuttalip dedenin gençlik yıllarına ait bu tür birkaç bilginin dışında pek bilgimiz yok. Ancak orada bazı hadiseler var. Onları şöyle bir genelleyelim. Kureyşlerin sevip saydığı bir başkan olmasını sağlayacak üstün vasıflara sahipti. Karakterliydi, şahsiyet sahibiydi. Bu bir kere açık ve net. Öncelikle iri yarı, siyahımsı beyaz tenli, güler yüzlü, uzun boylu bir adamdı. Abdülmuttalip dede. Efendim, iri yarı, sarımsı biraz, sarımsı beyaz tenli, güzel yüzlü, uzun boylu ve bir adam. Bir de çok fasih konuşur, hatip bir adam yani dede. Onu gören bir kimse, ona böyle bir sevgisi akardı. Yani bir onda çeken bir şey, yani itici bir adam değildi böyle, çekici bir adamdı. Kavmi arasında kısa süre içerisinde şan ve şeref sahibi oldu. Bütün herkes ona ciddi şekilde tabi oldu, sevdiler onu. Hatta öyle duruşuyla, heybetiyle krallar gibi bir bakışı, duruşu vardı. Böyle kartal bakışlı bir adam. Kaynaklarımız bunu alnındaki nübüvvet nurunun getirdiği maneviyat olduğunu söylerler. Onun ahlak ve faziletleri sayılamayacak kadar çok. O Kureyş'in lideri ve efendisiydi. Kişiliği ve başarısı ile ailesi içerisinde kendisiyle boy ölçüşebilecek kimse yoktu. Evet. Abdülmuttalip dedenin bize yansıyan boyutu. Çok uzun boylu olduğundan dede efendim böyle boyu da böyle itici boy değil yani böyle toplum arasında herkesten uzun dururdu. Sevimli, güzel, tatlı bir sakalı vardı. Artık büyüdü çünkü. Hatta rivayetler arasında ilk defa sakal boyamada ona ait olduğu geçer rivayetlerimizde. O böyle saçı erkenden beyazlanmış, saçıyla sakalını boyadığını, Yemen tarafından gelince bu şekilde geldiğini görürüz. Mekkeliler Abdülmuttalip dedeye çok saygı duyarlar. Efendim, ilgi gösterirler, sözlerini dinlerlerdi. Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarından dedesini tanımaya çalışıyoruz. Ancak şöyle saatime baktığımda bugün bize ayrılan sürenin burada dolduğunu görüyorum. İnşallah kalan kısımlarını, ki daha çok sürecek bu, bir diğer programlarda sizlerle paylaşmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.